Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Duygu Uygun. Eserin adı Kuşlar da Gitti. Yazarı Yaşar Kemal. Türü roman. Basım yeri ve tarihi İstanbul 2006. Bu kitap 79 sayfadır. Yaşar Kemal. Kuşlar da Gitti. 1. Ayrım. Tuğrul ormanın alt yanından yürüyerek oraya, çadırların yanına geldi. Daha Eylül'ün 15'i bile olmadan Fatih'ten buraya 3 kişi gelmiş, yaşlı kavan az ilerisine, yeşil düzlüğün doğudan yanına çadırlarını kurmuşlar, hazırlığa başlamışlardı bile. Ağlar örüyorlar, tuzaklar yapıyorlar, bir tuhaf eski zaman türküsü söylüyorlardı alaşafaktan gün kavuşana kadar. Birisi kısa boylu, geniş omuzlu, üç köşe gözlü, kalın kaşlı, diken diken olmuş saçlı, kocaman elli, kocaman başlıydı. Gözlerinin akında birisinde iki, birisinde de üç ben vardı. Sol gözündeki ben büyüyor, yayılarak da gidip karaya karışıyordu. Bu çocuk hiç denecek kadar az konuşuyor, ağzını türküden türküye açıyordu. Birisi de bir sırık gibi upuzundu. Boynu uzamış gitmişti. Pörtlek kocaman gözleri hemen yerinden fırlayacaklarmış gibiydi. Hep konuşuyor, konuşuyor, sonra birdenbire susuveriyordu. Konuşurken uzamış boynu ipince öyle kalı kalı veriyordu. Ötekisi bir bıçkındı. Hani ateş parçası derler ya, o türden bir çocuktu. Bir an yerinde duramıyor, elleri durmadan işliyor, bir şeyleri yapıp bozuyor, konuşuyor, bağırıyor, arkadaşlarına takılıyordu. Çakır gözlerinde onulmaz bir keder çakıp sönüyordu. İncecik sarı bıyıkları sarkıyordu. Elleri boş kaldığında doğru bıyıklarına gidiyordu. Öfkeyle koparacakmış gibi bıyıklarını çekiştiriyordu. Yuvarlak, öne doğru kıvrılarak uzamış çenesi güçlüydü. Bu güçlü çenede de bir keder vardı. Tuğrul oraya, kavak ağacını çevirmiş tel örgün önündeki tümseye, kollarını dizlerine dolayarak oturdu. Ben belki de 10 gün Tuğrul'u hep oradan, ormanın alt yanından kollarını sallaya sallaya gelip, tel örgüye sırtını verip, hem de dikenli telleri sırtını dayayıp, çakır dikenlerin üstüne tümseye oturduğunu, hiç konuşmadan orada öyle oturup durduğunu gördüm. Çadıra bağırıp çağırarak bir şeyler yapan çocuklara, üstünden ikide bir geçen helikopterlere, uçaklara nedense hiç bakmıyordu. Çenesi dizlerinin üstünde öyle durup duruyordu. Pazarları Kınalı Adanın başkomiseri oyuncak uçaklar salıveriyordu gökyüzüne. Yalnız Kınalı Adanın başkomiseri miydi buraya, Flora düzlüğüne gelip oyuncak uçaklar salıverenler gökyüzüne? Mercedes'li, Volkswagen'li, Volvo'lu, Murat'lı bir sürü başka adamlar da geliyorlardı. Bu yerden yönetilen oyuncak uçaklar, havada gerçekten uçaktan da çok motor gürültüsü çıkararak Flora göğünde dolanıp duruyorlardı. Onları seyre Çekmece'nin, Menekşe'nin, Cennet Mahallesi'nin, Yeşil Yurdun çocukları geliyorlardı. Kutsal bir saygıyla, sessiz ellerini bile oynatmadan bir uçağa bir uçağa yönetene bakarak susuyorlardı. Tuğrul ne yerinden kıpırdıyor ne de başını kaldırıp bir kere olsun göğe bakıyordu. Helikopterler kavak ağacının üst dalına sürünürcesine Tuğrul'un tepesinin üstünden geçiyorlardı. Tuğrul taş gibi, helikopter üstüne bile düşse aldıracağı, yerinden kıpırdayacağı yok gibi. O kadar yanından geldim geçtim de Tuğrul beni bile bir kere olsun görmedi. Ne bileyim ben, belki Tuğrul beni görüyor, üstünden gelip geçen uçaklara bakıyor, gürültülerini duyuyordu da ben fark etmiyordum. Belki de oturduğu yerden düzlükte ne olup bitiyorsa hepsini bir bir izliyordu. Az ötedeki denizden ışık, motorların patpatı, tuz, çürümüş yosun, iyot kokusu vuruyordu karaya, ıslak, ılık, yoğun. Bir sabah baktım ki Flora düzlüğüne bir sürü ağ kurulmuş. Ormanın yanına, demir yoluna inen küçücük yamaca, dikenliğe, incir ağaçlarının altına, bademlerin dibindeki derin çukura, kabaklığın kıyısına. Çocuklar, delikanlılar, yaşlılar çok düzgün giyinmişler. Çok hırpaniler, tombalacılar, üçkağıtçılar, terzi, demirci, tamirci çırakları, beceriksiz balıkçılar. Hepsi ağlarını sermişler. Petaniyalarını bağlamışlar. İçi tuzak kuşlarla dolu kafeslerini ağların yöresine dizmişler. Gözleri göklerde diz çökmüşler. her birinin ağzında kuş sesine benzer ıslıklar. Üstlerinden bir kuş kümesi geçmeye görsün, düzlüğü kuş sesiyle dolduran ıslıklar. Flora kül rengidir. Karaya çalan bir serçeden az biraz daha küçüktür. Saka sarıdır, ispinoz, iskete. Daha bir sürü küçük parlak renkli kuş, göğsü sarıda, sarının en parlağı, en güzelinde. Kırmızısı kırmızının en yalımında. Sarısı zifiri karanlıkta. Kırmızısı da yeşili de öyle parıldayarak gözükür. Küçücük üç baş parmak iriliğinde bir kuş son mavi. Gökte uçarken mavi bir ışık topağı gibi mavisini havada bırakarak mavi yoğun ışıktan bir çizgi çekerek, yayarak. Tuğrul'un gene çenesi dizleri üstünde, gene bacaklarını kucaklamış. Merhaba Tuğrul. Aldırmadı. Duymamaçlığa vurdu. Ben onun beni duyduğunu sağ omzunun oynayışından anladım. Merhaba be Tuğrul. Ne oluyor sana burada böyle? Gene aldırmadı. Sırtı kabardı, kabardı, indi. Çelimsiz, incecik boynunu azıcık daha içine çekti. Tam bu sırada ayağın üstüne kavaktan bir yaprak düştü, orada kaldı. Yanına oturdum, elimi sırtına koydum. Ne var Tuğrul? Ağırca, belki utangaç, gözleri parlak, kıvılcımlı, yaşarmış gibi döndü. Bana baktı, gülümsemeye çalıştı. İnce dudakları çatlamış, gerildi kaldı. Sonra başını önüne eğdi, yumuşak bir sesle. Yok bir şey be abi, dedi. Var dedim. Varsa var dedi. Bana ne? Bana da ne dedim. Var var var dedi öfkeyle. Nedir o diye sordum. İşte diyerek çadırı gösterdi. Bağırdı. İşte bunlar. Ne olmuş onlara? Gözlerini belerterek bana baktı. Sonra da sustu. Üstelemedim. Kalktım yürüdüm. Bir iyice öfkelenmiştim Tuğrul'a. O çadırda ne olup bitiyorsa bir insan adam gibi söyler değil mi? Bilmiyorum. Tuğrul bana üstelemediğimden dolayı küstü mü? Belki de benimle bir daha konuşmayacak. Varsın konuşmasın, paşa gönlü bilir. Ben de oradan artık her geçişimde durup çadıra, çadırdakilere bir iyice bakar oldum. Bir gün, iki gün, üç, beş, çadırı göz hapsine aldım. Hiçbir şey göremedim. Onlar da herkesler gibi ağlarını germişler, kafeslerini ağın yöresine dizmişler, petaniyalarını bağlamışlar, ıslıklarını çalıyorlar, dudaklarını büzerek üstlerinden kuş kümeleri geçtikçe, dikenlerine kuşlar kondukça, onlar da coşkuyla, içleri sökülerek, gözleri dışarı uğrayarak ağlarını çekiyorlar. Dikenlere konan kuşlar ağın içinde kalıyor ve çırpınan kuşlara çocukların üçü üç yerden koşuyor. Telaşlı, coşkulu, hırslı, açgözlü. Sonunda ben de edemedim. Tuğrul gibi vardım çadırın öteki yanına, kocamış çitlenbik ağacın altına oturdum. Gözümü de onlara diktim. Bir Tuğrul'a bir onlara bakıyorum. Hiçbir yere bakmayan, bakmamış Tuğrul da bana bakıyor. Hem de belli ederek bakıyor. Gökten kuş kümeleri geçtikçe, kuşlar çocukların dikenlerine kondukça, çocukların kuşlara doldurdukları büyük kafesleri doldurdukça, kafesin içinde sarı, boz, kırmızı kuşlar vıcır vıcır kaynaştıkça, Tuğrul göğe, ağa, çocuklara, kafeslere de gözlerini dikip bakıyor. Sonra gene gözlerini indirip çenesini dizlerin üstüne koyuyor. Ta ki gökten bir kuş sürüsü geçinceye, dikenler kuşlar konuncaya, çocuklar kapanmış ağa doğru sevinç çığlıkları atarak koşuncaya kadar. Bir ara yanından geçiyordum, başını kaldırdı, bana baktı. Uzunca, sonra kuş kaynayan kafese, daha sonra çocuklara baktı. Bakışları çocukların üstüne çakıldı kaldı. Yolum geceleri de gezintiye çıktığımda kavan oradan geçiyordu. Bir gece baktım ki tam gece yarısı Tuğrul orada. Eski yerinde değil mi? Çadırdan da bol bir ışık sızıyor, sesler geliyor. Birisi durup durup gülüyor, hıçkırık gibi, ağıt gibi, küfür gibi, bir tuhaf kuş sesi gibi. Kalıbımı basarım, bu gülüş, bu ses o uzun çocuğun gülüşüdür. Onun sesidir. Ayaklarım beni Tuğrul'un yanına götürdü. Az ilerisine durdum. Tuğrul dedim. Hiç karşılık vermedi. Sırtı kabardı, omzu titredi mi, karanlıkta görmedim. Tuğrul, Tuğrul diye bağırdım. Tuğrul ağır ağır kalktı. İki eliyle üstünü çırptı. Denizden yöne doğru bana bir kere olsun bakmadan yürüdü gitti. Demek bir iyice küsmüştü bana. Karanlıkta yumulmuş gölgesi yüz yuvarlaktı. Gece konduların arasında gitti gitti. Ateş yanıyordu çadırın önünde. O kısa boylu bıçkın çocuk yöreden boyunu ateşe diken toplayıp duruyordu. Ateş yanıyordu çadırın önünde. O kısa boylu bıçkın çocuk yöreden boyunu ateşe diken toplayıp duruyordu. Sabah çok erken kalkıyorlardı. Tuğrul da tan yerleri ışırken oraya onlar daha uyanmadan varıyordu. Kaç kere Tuğrul'u geç kalmaktan korkarak ormandan kavağa koşarken gördüm. Tuğrul koşuyor, koşuyor, ötekiler uyanmadan oraya varmışsa derin bir soluk alıyor, yerine tel örgünün önüne çöküp oturuyor, dizlerini kucaklayıp çenesini üstüne koyuyordu. Düzlükte bir kuş yakalama yarışıdır başını almış gidiyor. Her yıl Ekim ayı gelince hem de karayel hem de poyraz, soğuk, ince, ustura ağzı gibi esmeye başlayınca hem de lodos Flora denizini köpürtüp kudurtunca yağmurların yerlerin önünde sürüklenen küçücük küçücük kuş kümelerinin gökte zikzaklar çizerek çavarak dikenlerin üstüne yağdıklarını görünce kuşların yağmurlarda sert yerlerde dikenlere konmaları ile kalkmaları bir olur. Ormanın üstüne, denize, çekmece gölüne çavarak, ağaçların tepelerini yalayarak, göğün mavisine serpilmiş alacalı lekeler gibi uçarak gözden giterler. Ilık, güneşli günlerde binlerce vıcırdaşarak dikenlere sıvanıp, yazın sarı çiçek açmış, tüm düzlüğü safran sarısına boyamış, kurumuş dikenlerin tohumlarını dehşet bir oburlukla, sevinçle birbiri üstüne yığışarak yerler. Flora düzlüğü, Flora düzlüğü olduğundan beri ta Bizans'tan, Osmanlı'dan bu yana bu küçücük kuşlar nereden gelip nereye gidiyorlarsa Ekim'den ta Aralık sonuna kadar mekan tutarlar. Ve o günlerden bugünlere kadar da İstanbul şehrinin insanları bu kuşları türlü tuzaklarla yakalarlar. Yakalayıp Hristiyansa kiliselerin, Yahudi ise sinagogların, Müslümansa camilerin önünde azat buzat beni cennet kapısında gözet, satarlar. İstanbul şehrinin göğünü çok ucuza cennet karşılığı alınıp bırakılmış kuşlar doldurur. Özellikle kuşları alıp bırakmaya çocuklar meraklıdırlar. Ha bir de çok yaşlılar. Çok eskiden İstanbul'a yeni geldiğim günlerde olacak, Taksim alanında bir çok yaşlı, paltosunun yakası kürklü bir adam ve 6-7 yaşlarında onun çocuğu, ayakları yalın, 11'inde gösteren bir çocuktan sapsarı, gözleri telaş içinde kuşları alır, gökyüzüne atarlarken görmüştüm. Kafesteki kuşlardan birini bir yaşlı adam alıp göğe fırlatıyor, bir çocuk alıp fırlatıyordu. Göğe her kuş atılışında 3 kişiden sonsuz bir sevinç çığlığı kopuyordu. Bir de kedi sinmişti oraya. Çınar ağaçlarının arasındaki çalının içine havaya attıkları bazı kuşlar uçamıyor, yere düşüyor, çalılığa sığınıyordu. Ve canavar kedi kuş çalının içine girer girmez kapıyor, kuşu bir anda dişleri, ayakları, gövdesiyle parçalıyor, yiyor, keyifle dişlerini temizleyip yeniden gelecek kuşu bekliyordu hiç kıpırdamadan, gözleri havada. Şimdi artık Eyüp Camisi'nin avlusu dışında kuşlar azat buzat satılmıyorlar. Onları artık çocuklar Eminönü'ndeki kuş pazarına götürüyorlar. Kuşçular yüzlerce kuş arasından birkaç iyicesini kuş meraklılarına çok pahalıya satmak için alıp kalanını çocuklara gerisin geri veriyorlar. Ve çocuklar ağzına kadar kuş dolu kafesleriyle yorgun, umutları kırılmış, bu kadar kuşu ne yapacaklarını bilmeden evlerine geri dönüyorlar. İstanbul'un tarihini yazanlar Flora düzündeki kuşların kuş yakalayıcıların tarihine boş verirlerse tarihlerinin o kadar pek işe yarayacağını sanmam. Emeklerine yazık olur. Yüzlerce yıldır kiliselerin, havraların, camilerin önünde milyarlarca salıverilmiş kuşun sevinci, insanların sevinci az macera mı? Biliyorum bir gün bir hoş, yüreği temiz, akıllı birisi çıkacak, Flora kuşlarının güzel, sevinçli, umutlu tarihini yazacak. İşte o zaman, işte İstanbul biraz daha güzelleşecek. Biraz daha büyülü bir kent olacak. İstanbul'un büyüsü denizinde, yapılarında, göğünde, akarsularında mı yalnız? İnsanlarında mı? Ya Flora'nın kuşları? Birkaç gün sonra Tuğrul'un yanında Cem'i gördüm. İkisi yan yana çeneleri dizlerinde öyle orada oturup kalmışlar. Aradan 2 gün geçti geçmedi. Orada tel örgünün tümseyinde Tuğrul'lar tam 6 kişi olmuşlardı. Gene dizlerini kucaklamışlar, gene çeneleri dizlerinde, gene hiçbir yere bakmıyorlardı. Kıpırdamadan, belki öfkeli, belki deli, belki düşünen, yüzlerinin hiçbir şey belli olmadan tümseyin üstünde, yeşilliğin ucunda. Çadırdakiler gidip geliyorlar, çalışıyor, kuşları çağırıyor, petaniyaları kaldırıp indiriyorlar. Çalılara konan kuşları ağ kapatıyorlardı. Arada da orada kıpırtısız oturmuş kalmış çocuklara göz atmadan da edemiyorlardı. Bayağı şişkinlik içindeydiler. ve kocaman kafesleri birken iki, ikiyken üç oluyordu. Şimdi çadırın içinde ağzına kadar kuş doldurulmuş, kıvıl kıvıl sarı, som, kırmızı, mavi, ışıltılı saçma gibi fır dönen binlerce gözle kanat çırpan, deliren, kurtulmak için kendilerini kafeslerin tellerine vuran, paralayan, korku içinde kuşlarla dolu tam 8 tane kafes vardı. Hani eni 50, boyu 80, yüksekliği 60 santim kafeslerden olur ya, işte onlardan. Bu Fatihli çocuklar var ya, gerçekten ben onların Fatih'ten buraya geldiklerini kimden öğrendim? Gerçekten, bilmiyorum. Belki de Fatih semtini ben onlara yakıştırdım. Bunlar olsa olsa Fatihli olurlar dedim içimden. İşte bu Fatihli çocuklar orada oturmuş kalmış kıpırtısız 6 kişiye kuşkuyla, azıcık şaşkınlık, azıcık da korkuyla bakıyorlardı. Bu yıl talihleri yaver gitmiş, düzlüğe çok kuş gelmişti. Tür tür, hiç görmedikleri, adını bile duymadıkları kuşlarla doldurmuşlardı kafeslerini. Bir el büyüklüğünde her bir yeri lekesiz, kırmızı, göğüslerine kanat altlarına doğru açılarak allaşan kuştan 6 tane yakalamışlardı. Bunların her birisi alimallah 7 lira bile ederdi. Bir de bir şahin yakalamışlardı. Şahin'i ayrı bir kafese kapatmışlar. Her gün ona diri diri 5-6 saka ispinoz veriyorlar. Yabanıl kuş kafesinin içinde keskinleşmiş öfkeyle pençesine değer değmez kedi gibi kuşu paralayıveriyordu. Buralarda şahin pek bulunmazdı ya, belki uzaklardan, ıstıranca ormanlarından bu küçük kuşların ardına takılıp buraya kadar gelmişlerdi. Gelmiş Fatihlerin petanyalarına gökten aşağı yıldırım gibi inmiş, tam petanyayı kapacağı sırada ağ üstüne kapanmıştı. Üstüne ağ kapanıp kıstırıldığında bile küçücük saka kuşu onun pençelerindeydi. Çocuklar petanyayı zorla onun pençelerinden aldıklarında pençeleri gagasıyla onlara saldırmış, ellerini paralamış, kan içinde bırakmıştı. Alacalı bir şahindi. Tam 35 liraya Çingene Halil'e sattılar şahini. Sonra iki tane kestane rengi atmaca yakaladılar. Onları da 25'er liraya gene Çingene Halil aldı. Çingene Halil Kavak Köyü'ne götürüp avcılara okutuyordu atmacaları. Havada çok uzakta, denizin üstün oralarda bir alıcı kuş daha dönüyordu. Çadıra yaklaştım. Bakın dedim, orada bir şahin. Gördük dedi o kısa boylusu, üç köşe gözlüsü. Gelir mi dedim. Az sonra burada dedi, içini çekti. Az sonra burada ama... Aması ne? Aması abi, ağ parçalıyor bunlar. Bunları Çingene Halil'den de başkası kimse istemiyor. O da ancak her kuşa 25-30 lira veriyor. Bu kuşların ettiği hayır ürküttüğü kurbağaya değmiyor. Sözü tetikte bekleyen uzun boylusu aldı. Kovalaya kovalaya onları sabahtan akşama kadar canım çıkıyor. Yukarıdan aşağı petanyalara doğru bir de saldırıyorlar. Ödüm koptu dün. Yakalayın şunu dedim. Uzun çocuk boynu uzatarak uçan kuşa doğru az sonra buradadır o dedi. Boynu öyle kaldı. Kısa boylusu burun kıvırdı. İstemem, ziyade olsun. Yakalayın dedim. Üçünün de gözleri parladı. Ne verirsin? Azıcık düşündüm. 100 lira dedim. Yaşasın diye bağırdı kısa boylu çocuk. Yaşasın dedim. Uzun çocuğun ince boynu kuşa doğru uzanıp ipincecik oldu. Gel gel dedi, kuşu çağırdı. Bana döndü. Şimdi gelir dedi. İstersen sen çadırda bekle abi dedi kısa boylusu. Kuş şimdi gelir, yakalarız alır gidersin. Olur dedim. Oraya yolun kıyısına çöktüm, oturdum. Kafeslerdeki yüzlerce kuş bir ağızdan kıyameti koparıyorlardı. 100 lira dedi yerinde duramayan çocuk. Alın ipini düzeltti, ayarladı. 100 lira dedi gene. Göğe baktı. Kuş Cumhurbaşkanlığı köşkün üstüne doğru alçalmıştı. Çocuğun 100 lira, 100 lira diye usuldan duyulur duyulmaz konuştuğunu duyuyordum. 100 lira, 100 lira etti 200 lira. İyi. Bir tane daha, bir 100 lira daha etti 200. 5, 10, 20, 2000 lira. Bıçkın çocuk kendi kendine bir oyun tutturmuştu. Devinimlerinin sesini uydurmuş oynar gibiydi. Gidiyor geliyor, ağa petanyaları yokluyor, ipi çekip petanyaları havalandırıp indiriyordu. Alıcı kuş havada kanatlarını germiş, göğün mavisinde, göğsüne esen yıldız poyraza vermiş, bulunduğu yerde, denizin buğusun içinde kanatları pır pır sağa sola yalpalayarak uçuyordu. Bıçkın çocuk boyu azıcık uzamış geldi coşkun içinde karşımda durdu. Şu kuşlardan kaç tane tutarsam alırsın? Göğe kuşa doğru elini uzattı. Bak dedi, bak abi ne güzel de uçuyor. Gerçekten çok güzel uçuyor dedim. Az sonra senin olacak bu kuş dedi. Sevinç içindeydi. Gitti petanyaların ipini çekti. Dört küçücük sarı kuş can telaşıyla havalandı. Bir metre kadar uçtular. Ayaklarındaki çatal değneklere bağlı ip onları geri yere çekti. Çocuk ipi çekip kuşları gene havalandırdı. Bir gökteki rahat salınan kuşa bakıyor, bir petanyaları o görsün diye durmadan uçuruyordu. Bir ara gene yanıma geldi. ''Bu kuşlardan kaç tane alacaksın?'' diye gene sordu. ''Sen hele yakala da'' dedim. ''Ben hepsini almazsam da satarız.'' ''Kime satarız?'' diye kuşkulu inanamaz sordu. ''Hasan kaptana'' dedim. ''Kimdir o?'' ''Kaptandır'' dedim. ''Bizim komşudur, Laz'dır. Onun eskiden çok kuşu varmış. Yaman bir avcı kendisi.''
''Lazlar avcıdır'' dedi bilgiç bilgiç.
''Ya almazsa?'' ''Ben alır ona armağan ederim.''
''Başka?''
''Başka? Bir de Ali Bey var, komiser. Parmak izi komiseri.''
''Vay anasını, demek parmak izi ha?''
''Ya parmak izi'' dedim. ''Bizim komşu bana anlattı'' diye de ekledim. O parmak izi komiseri olmadan Ali Bey daha Rize'deyken 5 tane böyle kuşu varmış, gece gündüz bıldırcın avlıyormuş. Bir bıldırcın yakalıyormuş sepet sepet. Koca Karadeniz sepetleri var ya, dolduruyormuş.
''Vay be!''
''Hasan kaptan'' göğü gösterdim. ''İşte bunların tam 7 türünü saydı bana bu atmacaların. Ali Bey de o atmaca değil Şahin'' diye düzeltti bıçkın oğlan. Adı Semih'ti. Üç köşe gözün adı da Hayri'ydi. Öteki sırık oğlanın da adı Süleyman'dı. Süleyman, uzun Süleyman. Ama burada onu Süleyman diye kimse çağırmıyordu. Uzun diyorlardı ona, o kadar. Uzun yanıma geldi. Usulca karşıma çöktü. Tuğrulları gösterip ''Abi bunlar kim?'' diye sordu. ''Tuğrul'' dedim. ''Bizim oralardan olur. Bekçi başının oğludur Menekşe'den. Öteki de Hüseyin. Şu sivri burunlusu balıkçı Erol. Öbür üçü kimdir onları bilemedim ben de.'' Kendi kendine mırıldanır gibi ''Menekşe'den, sizin oralardan, bekçi başının oğlu, Tuğrul.'' ''Ne diyorsun?'' diye sordum. ''Hiç'' dedi. ''Biz buraya çadır kurduğumuzdan beri her Allah'ın günü Alaca Şafak'ta.'' ''Biliyorum'' dedim. Süleyman başla Tuğrul'u anlatmaya. Gözlerini, bakışını, deliliğini, bir hoşluğunu. ''Evet'' dedim. ''Evet ya abi'' dedi. ''Ne ola ki bunların derdi? Biz buraya ekmek parası kazanmaya geldik.'' ''Ee'' dedim. ''O keyfinde, tabii keyfinde olacak. Babası koskocaman bekçibaşı, hem de Florya'nın. Menekşe'nin'' dedim. ''Menekşe de Florya demektir, öyle değil mi?'' Yalvarıcısına baktı. ''Öyle'' dedim. ''Menekşe Florya demektir.'' Nedense buna bir sevindi. ''Belliydi'' dedi. ''Onun babasının bekçibaşı olduğu. Bak abi şunlara bak, manyak mı ne? Daha gün doğmadan gelip buraya oturuyorlar, hiç de konuşmuyorlar, durmadan bize bakıyorlar. Gözleri de çakır.'' ''Çakır'' dedim. ''Çakırlar uğursuz olurlar bak. Şimdi onlar burada olmasalardı o kuş çoktan gelip bizim ağımıza düşmüştü. Aç kuş, burada bu kadar bağlı kuş Petania durur da o da hiç orada öyle salınarak uçar mı? Allah seni inandırsın abi, dün bu alıcı kuşlar var ya, Petania'lara alıcı kurt gibi, aç kurt gibi saldırıyorlardı. Dün onları kovalamaktan imanım gevredi. Bugün bak hiç geliyor mu, bak şuna. Belki de küsmüştür dün o kadar sövdüm kovaladım diye. Kuş dilinden insan anlar mı?'' ''Anlar'' dedim. Kuşkuyla bir bana, bir gökteki kuşa, bir de Tuğrul'a baktı. ''Belkim de anlar'' dedi. ''Ne bileyim ben. Bu dünyada tekmin yaratıklar birbirlerinin dilinden anlarlar'' dedim. ''Çakır, çakır'' dedi. ''Gözleri alaca çakır. Tuğrul'a gözlerini dikmiş.'' Yeşilköy'den helikopter havalanmış, denizin üstünden bu yana doğru geliyordu. Çok aşağıdan belediye plajının önündeki yüksek çınara değecekmiş gibi alçaktan uçuyordu. ''İşte kuşlar buna dayanamaz'' dedi Süleyman. ''Çakır'' dedim, gözleri çakır. Süleyman güldü. Kuşkuyla da Tuğrul'lardan yana baktı. 6 çocuğun 6'sı da, üçünü tanıyordum. Hele Hüseyin en baş ahbabımdı. Orada dizlerini kucaklayıp çenelerini dizlerinin üstüne koymuşlar, kıpırdamadan bir yere bakıyorlardı. Bekliyor, nereye baktıkları belli olmadan bakıyorlardı. Helikopter büyük bir gürültüyle martıları yöreye savurtarak çınar ağacının üst dalına değercesine Cumhurbaşkanlığı köşkünün üstünden geldi geçti. Hepimiz Tuğrullar da alıcı kuş yerinde duruyor mu diye helikopter geçtikten sonra oraya baktık. Uçan kuş sanki hiçbir şey olmamış gibi kanatlarını germiş, pır pır titreyerek mavinin üstüne yapışmış, çok ak bir bulutun altında uçuyordu. Sevindik. Tuğrulların da sevindiğini yüzlerinden anladım. Hayri gittikçe kuş orada durdukça öfkeleniyor, petanyaları durmadan havalandırıyor, fıkara kuşları öfkeyle yere çarpıyordu. Akşama doğru petanyalarda uçacak hal kalmazdı ya. Bu öfkeyle kuşlar daha öğleye varmadan öleceklerdi. Semih geldi. Bir şey oldu dedi. Vallahi de billahi de bir şey. Dişlerini sıkıyor, yüz etleri geriliyordu. Bunda bir uğursuzluk var. Dün canavar gibi petanyalara saldıran kuşlar bugün, işte görüyorsun 100 liraya duyunca işte. Ürküntüyle Tuğrul'a baktı o da. Uğursuzluk var, ah diye içini çekti. Gelecek dedi, yine Tuğrul'dan yanına baktı. Olsun, gelecek. Hem de ne gelecek? Gelecek ki gelecek. Petanyaların ipini çekerken, bir gözü denizin üstündeki kuşta koşarken gelecek diye bağırdı. Ne olursa olsun gelecek. E gelecek dedim. Bu arada basın köyün altından demir yolun oralardan yüklü bir kuş kümesi kalktı. Çocuklarda bir telaş, bir kaynaşma. Süleyman yere dizlerin üstüne çöküp başladı kuş seti çıkarıp kümeyi çağırmaya. Semih petanyaları uçuruyordu. Hayri ağın ipin başındaydı. Boyunları uzamış, gözleri alçılıp yükselerek çavarak gelen kümede küme geldi. Kavağın orada Tuğrul'un üstünde bir duraladı. İndi kalktı, indi kalktı. Sonra geldi üç tanesi ağın dikenlerin üstüne kondu. Tuzak kuşlar bir ağızdan ötüşüyorlardı. Kümenin kalanı orman üstüne uçtu. Az sonra da geriye döndü. Beş tanesini daha dikenlerin üstüne bırakıp menekşe üstüne uçtu küme. Hayri bekledi, ipi çekmedi. Kuşlar menekşe üstünden de geriye çavarak bir yükselerek hep birden bir alçalarak döndüler. Kümenin kalanı da dikenlerin üstüne indi. Ve onlar iner inmez de Hayri ağın iplerine asıldı. Ağ kalktı dikenlerin üstüne kapandı. Kuşlardan çığlık gibi cıvıltılar koptu. Ağın içinde çılgınca debelendiler. Çocukların üçü üç yerden koştu. Ağlardan kuşları alıp kafeslere koymaya başladılar. Bu arada kuşlar yakalanır yakalanmaz da Tuğrul'ların altısı altı yerden ayağa fırlamışlardı. Yüzlerinde şaşkınlık, gözleri açılmış, belki de öfkeli olan biteni seyrediyorlardı. Doldu dedi Semih benim yanıma gelirken. Kafesler kalmadı, kuş doldu. Günde 500 kuş yakaladığımız oluyor. Geliyor kuşlar, yakalamazsam da olmaz. Olmaz dedim madem ki kurmuşsun ha. Öyle diyerek boynunu büktü. Taksim'e, Sirkeci'ye, Eyüp'e götürün azat buzatlık diye satın. Almıyorlar artık kimse azat buzatlık kuşu almıyor dedi Semih. Dün ben bütün şehri dolaştım bir Allah'ın kulu çıkıp da bir tek kuş salıvermedi havaya, İstanbul göğüne. Bu insanlar değişmiş. Din, iman, vicdan, Allah, kitap kalmamış bunlarda. Semih öfkelenmiş, boynunun damarları şişmişti. Sanki o dinsiz, imansız İstanbul halkı karşısındaydı da onlarla kavga ediyordu. Yumruklarını sıkıyor, dövüşüyor, kendinden geçiyor, konuşuyor, bağırıyor. Bak be abi, bak be ayaklarıma, bak be nasıl da şişti. Bak be abi, dün sabahtan akşama kadar İstanbul'un dolaşmadığım yerini bırakmadım. Bir tek kişi, bir tek Allah'ın kulu bile şu benim cennetim, ahiretim için deyip bir iki buçukluk verip de bir tek kuş bile uçurmadı. Bu İstanbul gavur olmuş, gavur gavur, tüm gavur olmuş abi. Bak şu kuşlara abi, eskiden 5 yıl önce bile abim günde 1000 kuş azat eder, 1500 lira kazanırmış. Bak abi ayaklarıma. Vardı içinde ağzına kadar üst üste vıcırdaşan kuş dolu kocaman kafesi aldı geldi. Bak abi dedi, Allah aşkına bak ne güzel kuşlar değil mi? İçinde azıcık insanlık olan, Müslümanlık, din olan, içinde azıcık Allah korkusu olan hiç bu kuşlardan bir tane, 5 tane, 10, 40 tane alıp da salıvermez mi? Bu küçücük kuşların günahı ne? Böyle tıkış tıkış kafeslerin içinde görüp de onları buradan kurtarmayanları Allah ne yapmaz ki? Baksana abi şu zavallıcıkların haline. Baksana abi. Nasıl da dışarıya çıkmaya can atıyorlar. Bak bak be abi bunların haline yürek dayanır mı? Her gün 5'i 6'sı 10'u bu kafesin içinde ölü veriyorlar ya abi. Biz bu zavallıları işkence etmek için yakalamadık ki. Hemen salıverelim diye yakaladık. Sesi ağlamaklı, yüz etleri acıyla gerilmiş, dokunsan hıçkıracak. Eminönü'ndeki kuşları da götürün, yani çiçek pazarındaki kuşçulara. Götürdük dedi Hayri. O alçaklar, o namussuz dolandırıcılar 10 kuruş verdiler kuşların tanesine. Sen hiç 10 kuruş gördün mü? Son zamanlarda senin eline yazılıp da 10 kuruş geçti mi hiç? 10 kuruş para mı? Ben de öfkelendim. Vay alçaklar dedim. Uzun oğlan koşarak geldi. 3 gün önce 2 kafes dolusu kuşu ben götürdüm Eminönü'ne. Bir sakallı az daha beni öldürüyordu. Öyle bir öfkelenmişti ki elimde sopa azgın bir boğa gibi. Vallahi adam abi öfkeden çıldırmıştı. Ben önde o arkada, benim elimde kafesler, onun elinde nah bu kadar sopa. Parka 2 kere döndük. Ben kafesleri oraya parkın arkasına bırakıp kaçmasaydım sağlama herif beni öldürmüştü.
Sakalı titriyor, dudakları sarkıyordu. Bir ölüm gibi geldi üstüme. Ölüm gibi abi. Ben onu yapacağımı biliyorum. Ben kafesini oraya bıraktım ya. Birinci ayrımın sonu.